Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansur'un sesinden As suresinin tilavetini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وَذَكَرَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra andolsun. Gerçekten insan kesin olarak bir kayıp içindedir. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek Hatemül Enbiya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 28 Esven 1403, Hicri Kameri 17 Ramazan 1446 ve Miladi Takvimle 18 Mart 2025 Salı. Kıymetli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene'yi sizler için sabah haberlerini sunacağım. Ardından tarihten bir yaprak, Ramazan ayı özel programı, Yahudi kavminin icadı podcast'i, kalıcı itir ve dünyada su krizi, umutlar ve endişeler adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Dışişleri Bakanı, Amerika ve İngiltere'nin Yemen'e askeri müdahalesini ve masum kadın ve çocukların katledilmesini kınadı. İran, Amerika'yı uyardı, herhangi bir saldırgan eylemin ciddi sonuçları olacağı dedi. İran ve Rusya, bölgesel barışın sağlanması için işbirliğini vurguladı. İrib, El-Aksa yayınının durdurulmasına itiraz etti. Siyonist rejim Gazze'ye saldırıları yeniden başlattı. Ve Irak Dışişleri Bakanı, Siyonist rejimin ülkelerine saldırmayı planladığını duyurdu. Şimdi haberler. İran Dışişleri Bakanı, Tahran'da ikamet eden İslam ülkelerinin büyük elçileri ve temsilcilik başkanlarına verilen iftar yemeğinde, Ramazan ayını tüm Müslümanlara tebrik ederek bu mübarek ayda yapılan ibadetlerin kabul olmasını diledi ve bu mübarek ayın bereketiyle İslam ümmeti için barış, huzur, hayır ve bereket umduğunu ifade etti. İran'ın haberine göre Seyyid Abbas Irakçı bu iftar yemeğinde Ramazan ayının Nevruz ve yeni hicri yılı ile aynı zamana denk gelmesine atıfta bulunarak, Yüce Allah'tan şerefli İran halkı ve bölgedeki tüm milletler için hayır, bereket ve mutluluk diledi. Irakçı, Müslümanlar Ramazan ayına Filistin halkının Gazze, Lübnan, Suriye ve Yemen'deki acı ve ıstırabıyla yas tutarak ve üzüntü içinde girdiler. Bu halklar, Siyonist rejimin savaş suçları ve soykırımı ile bu rejimin vahşi saldırılarının kurbanı oldular dedi. Irakçı ayrıca Amerika ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik askeri müdahalesini ve masum kadın ve çocukların katledilmesini kınayarak, Siyonist rejimin Filistinlilere yönelik suçlarının devam ettiğini belirtti ve Ramazan ayının manevi atmosferinden yararlanarak Müslüman ülkeler ve milletler arasında birlik ve dayanışmanın güçlenmesini ve bu suçlara karşı Müslüman milletlerin meşru haklarının tam olarak elde edilmesini, özellikle de kaderlerini tayin hakkının gerçekleşmesini ve Kudüs-ü Şerif'in başkenti olan bir Filistin devletinin kurulmasına kadar direnmesini umduğunu ifade etti. İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi ve Büyükelçisi Tahran'ın Donald Trump da dahil olmak üzere Amerika yetkililerinin pervasız ve kışkırtıcı açıklamalarını kesin bir şekilde reddettiğini ve kınadığını belirterek, herhangi bir saldırgan eylemin ciddi sonuçları olacağı ve bunun tam sorumluluğunun Amerika Birleşik Devletleri'ne ait olacağı konusunda uyardı. İran'ın haberine göre Emir Said İravani yerel saatle pazartesi günü Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi Başkanı'na gönderdiği bir mektupta Amerika hükümetinin başkanı da dahil olmak üzere bu ülkenin üst düzey yetkililerinin son zamanlardaki düşmanca açıklamalarına karşı derin endişemi ve kesin kınamamı ifade etmek istiyorum dedi. İran'ın Birleşmiş Milletler'deki kıdemli diplomatı, kışkırtıcı edebiyat, uluslararası hukukun temel ilkelerini ve Birleşmiş Milletler şartını, özellikle de bağımsız devletlere karşı güç kullanma veya tehdidini yasaklayan madde 2/4'ü açıkça ihlal etmektedir diye ekledi. Uluslararası hukukun bu açık ihlali göz önünde bulundurulduğunda İran İslam Cumhuriyeti bu pervasız ve kışkırtıcı açıklamaları kesin bir şekilde reddeder ve kınar diyen İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi ve Büyükelçisi, İran İslam Cumhuriyeti uluslararası barış ve güvenliğe yönelik taahhütlerine bağlı kalırken, uluslararası hukuk çerçevesinde egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve uluslararası çıkarlarını herhangi bir düşmanca eyleme karşı kararlılıkla savunacaktır. İran İslam Cumhuriyeti herhangi bir saldırgan eylemin ciddi sonuçları olacağı ve bunun tam sorumluluğunun Amerika Birleşik Devletleri'ne ait olacağı konusunda uyarıda bulunuyor diye ekledi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı ile İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı bir araya gelerek ikili ilişkilerin genişletilmesi ve bölgesel barış ve istikrarın sağlanmasına yardımcı olunması konusunda anlaştılar. İran'ın haberine göre Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Groshko, İranlı yetkililerle istişarelerde bulunmak üzere Tahran'a yaptığı ziyaret kapsamında Dışişleri Bakanı Seyit Abbas Irakçı ile dün bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundular. Dışişleri Bakanı bu görüşmede İran-Rusya ilişkilerinin tüm alanlarda iyi ve genişlemekte olduğuna işaret ederek, İran-İslam Cumhuriyeti'nin ikili ilişkileri daha da güçlendirme potansiyelini belirleme konusundaki kararlılığını vurguladı. Irakçı ayrıca İran, Rusya ve Çin Dışişleri Bakan Yardımcılarının Pekin'deki son üçlü toplantısına atıfta bulunarak, ortak çıkarların korunması ve uluslararası düzeyde hukukun üstünlüğünün savunulması açısından önemli uluslararası konularda üçlü istişarelerin devam etmesinin önemli olduğunu belirtti ve Rusya ve Çin'in bu konudaki yapıcı rollerini takdir etti. Groshko da Rusya ve İran arasındaki sağlam ilişkileri atıfta bulunarak, ikili ilişkilerin genişletilmesi ve bölgesel ve uluslararası barış ve istikrarın sağlanmasına yardımcı olunması için iki ülke arasında çeşitli düzeylerde sürekli istişarelerin önemini vurguladı. İran Dışişleri Bakanı'nın hukuk ve uluslararası işlerden sorumlu yardımcısı, Viyana'da Rusya ve Çin diplomatlarıyla görüşme ve istişarelerde bulunduğunu duyurdu. Pars Today'in İsna'ya dayandırdığı habere göre, Viyana'ya seyahat eden Kazım Garibabadi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Pekin'deki üçlü toplantının devamı niteliğinde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü ile Viyana'da yapılan görüşmenin ardından Rusya ve Çin'in büyük elçileri ve daimi temsilcileri ile İran'ın daimi temsilciliğinde bir araya gelinerek özellikle ajans ve ilgili gelişmelerle ilgili olarak daha yakın ve geniş kapsamlı işbirliği ve koordinasyon konularında fikir alışverişinde bulunuldu ifadesine yer verdi. Garibabadi daha önce de Ajans Genel Müdürü Rafael Grossi ile yaptığı görüşme ile ilgili olarak şunları yazmıştı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü ile açık ve yapıcı bir diyalog gerçekleştirdik. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ayrıca Grossi ile yapılan görüşmede İran ile ajans arasındaki işbirliği, kalan iki konunun çözümü, nükleer tesislerin güvenliği ve nükleer konu ile yaptırımların kaldırılmasına ilişkin son gelişmeler ele alındı diyerek, İran ve ajans, dışarıdan gelen siyasi baskıların ajansa yönelik olarak sona erdirilmesi ve ajansın bağımsız, teknik, tarafsız ve profesyonel bir yaklaşım benimsememesi koşuluyla, benimsemesi koşuluyla mevcut küçük anlaşmazlıkları çözme yeteneğine sahip uzun bir işbirliği geçmişine sahiptir vurgusunda bulundu. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, İran'ın ulusal güvenliğini ve çıkarlarını korurken, ajans ile koruma taahhütleri çerçevesinde işbirliği yapmaya bağlı olduğunun da altını önemli çizdi. İran İslam Cumhuriyeti'nin Radyo ve Televizyon Kurumu'nun Dış Yayınlar Servisi Başkanı, Amerika ve Avrupa tarafından El Aksa Televizyon Kanalı'nın yayın yasağına tepki göstererek, Batı'nın medya sansürüne karşı mücadelenin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Pars'ın haberine göre Ahmet Nuruzi, Amerika ve Avrupa tarafından El Aksa Televizyon Kanalı'nın yayın yasağını kınayarak, direniş medyası aktivistleri tarafından Batı'nın medya sansürüne karşı mücadelenin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Habere göre Nuruzi, El Aksa Uydu Kanalı yayınının durdurulmasının ardından bir mesaj yayımladı. Mesajın metni şöyle: Bismillahirrahmanirrahim. O, gelip geçen peygamberler öyle kişilerdir ki Allah'ın elçiliğini yapıp hükümlerini tebliğ ederler ve ondan korkarlar ve Allah'tan başka hiçbir kimseden korkmazlar. Hesap görücü olarak Allah yeter. Bir kez daha ilahi görevlerin savunucuları, çocuk katili şeytanların zehirli oklarına hedef oldu ve El Aksa Televizyon Kanalı, Avrupa-Amerika ortaklığındaki bir planla sadece Avrupa ve Amerika uydularından kaldırmakla kalmadı, aynı zamanda uydu şirketleri bu kanalın yayınlarını yayınlamaları durumunda yaptırımlarla ve terörle mücadele adı altındaki sahte yasalarla karşı karşıya kalacakları konusunda tehdit edildi. Bu çaresiz girişim, bu kanalın 25 çalışanının Gazze'deki mazlumların sesi ve görüntüsünü ulaştırma uğruna canlarını feda etmeleri ve uluslararası hukukun tüm kurallarına aykırı olarak şehit edilmelerinin ardından işgalci İsrail rejiminin vahşetinin bir başka örneğidir. İran İslam Cumhuriyeti'nin Radyo ve Televizyon Kurumu'nun Dış Yayınlar Servisi Başkan Yardımcılığı, Amerika ve Avrupa liderlerinin El Aksa Televizyon Kanalı'nın aydınlatıcı rolüne karşı zayıf tepkilerini protesto ederken, direniş medyası aktivistlerini, Filistin davasına gönül verenleri ve Gazze'de zulüm gören halkın destekçilerini, Siyonist suçları ifşa eden en önemli medya organlarından birini kaybetmiş olanları, bu eylemi kınamaya ve Batı'nın medya sansürüne karşı mücadeleyi güçlendirmeye çağırıyor. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçekleşecektir ve Allah bize yeter. Haber kaynakları Salı sabahı Siyonist rejimin Gazze'ye saldırıları yeniden başlattığını duyurdu. İRNA'nın haberine göre Axios haber sitesi, Siyonist rejimin başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ofisinden naklen İsrail'in Gazze'ye saldırdığını bildirdi. Netanyahu'nun ofisi, İsrail, Hamas'ın Amerika'nın ateşkesi uzatma önerilerini reddetmesinin ardından askeri operasyonlarına yeniden başladı iddiasında bulundu. El Cezire muhabiri de kuzeybatı bölgelerinde patlamalar duyulduğunu ve Siyonist rejimin keşif ve savaş uçaklarının bu bölgede yoğun bir şekilde uçtuğunu gözlemlediğini bildirdi. Tıbbi kaynaklar, İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırılarında şu ana kadar 199 Filistinlinin şehit olduğunu, bunlardan 107'sinin şeridin güneyinde meydana geldiğini açıkladı. Hamas hareketi, Siyonist rejimin Gazze şeridine yeniden saldırmasına tepki olarak yaptığı açıklamada, Netanyahu'nu ve Siyonist Nazi rejimini Gazze yönelik vahşi saldırının sonuçlarından tamamen sorumlu tutuyoruz dedi. Hareket, Netanyahu ve hükümeti ateşkes anlaşmasını ihlal etme kararı alarak Gazze'deki savaş esirlerini belirsiz bir kaderle karşı karşıya bıraktı ifadelerini kullanarak, arabuluculardan Siyonist rejimi ve Netanyahu'yu ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği ve çiğnediği için sorumlu tutmalarını istiyoruz açıklamasında bulundu. Ayrıca Filistin İslami Cihat Hareketi Netanyahu'nun Filistin halkına yönelik saldırıları yeniden başlatma kararının soykırım yönündeki suçların devamı olduğunu bildirdi. Filistin İslami Cihat Hareketi bu yeni saldırıların İsrail'e savaş alanında veya müzakerelerde direnişe karşı hiçbir üstünlük sağlayamayacağını vurguladı. Irak Dışişleri Bakanı Siyonist rejimin bu ülkeye yönelik bir dizi saldırı gerçekleştirme niyetini gösteren mesajlar aldıklarını söyledi. İran'ın Katar merkezli El Cezire televizyonuna dayandırdığı habere göre Fuat Hüseyin, coğrafi konumumuz nedeniyle İran'a yönelik olası herhangi bir çatışmanın sonuçlarından endişe duyuyoruz açıklamasında bulundu. Fuat Hüseyin, Amerika bizden İran ile ilişkilerimizi kesmemizi istemedi dedi. Irak Dışişleri Bakanı, Irak diplomasisinin önceliği ülkeyi savaş tehlikesinden uzak tutmaktır ifadelerini kullandı. Siyonist rejimin Kaan televizyon kanalı 7 Ekim 2024'te yayınlanan bir haberde İsrail'in Irak topraklarında saldırılar düzenlemeyi değerlendirdiğini ortaya çıkardı. Siyonist rejime ait televizyon kanalı İsrail'in şu anda son günlerde İsrail'e yönelik saldırılarını artıran İran destekli gruplara Irak'ta saldırmayı değerlendirdiğini iddia etti. Uluslararası Nevruz plaketi İran'ın güneyindeki Fars eyaletinde bulunan Dünya Miras Persepolis Taht-ı Cemşit sitesinde Nevruz bölgesi ülkelerin büyükelçilerin katılımıyla tanıtıldı. Parsüde'nin İrna'ya dayandırdığı habere göre UNESCO Batı ve Orta Asya Somut Olmayan Mirası Koruma Araştırmaları Merkezi Başkanı Bayan Atusa Mumeni, uluslararası işaretin tanıtımı sırasında yaptığı açıklamada bu plaketin Nevruz Uluslar Vakfı tarafından Persepolis'in talebi üzerine hazırlandığını söyledi. Mumeni, Uluslararası Nevruz plaketinin tahvil olarak adlandırıldığını belirterek, bu plaketin aynı zamanda farklı milletler arasında Nevruz'un ortak sembolü olan yeşilliği temsil ettiğini sözlerine ekledi. UNESCO Batı ve Orta Asya Somut Olmayan Mirası Koruma Araştırmaları Merkezi Başkanı, Uluslararası Nevruz Uluslararası Vakfı'nın bu plaketi Dünya Persepolis Müzesi'ne bağışladığını belirtti. İran İslam Cumhuriyeti, kadim Nevruz geleneğinin beşiği olarak Nevruz'u kutlayan ülkeler arasında kültürel diyalog ve işbirliğinin önemini her zaman vurgulamıştır. Kadınlar ve İran Kültürünün İhtişamı Fotoğraf Sergisi, Cumhurbaşkanlığı Kadın ve Aile İşleri Ofisi, Kadın Haklarını Koruma Enstitüsü, Uluslararası Yarının Kalkınma Aktörleri Enstitüsü ve Vatandaşlık Haklarını Destekleme Derneği'nin katılımıyla Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Ofisi'nde düzenlenen 58. İnsan Hakları Konseyi toplantısı kapsamında gerçekleştirildi. Parsüde'nin İsna'dan naklen aktardığı habere göre İran İslam Cumhuriyeti'nin Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, Cumhurbaşkanlığı Kadın ve Aile İşleri Ofisi işbirliğiyle Kadın Haklarını Koruma Enstitüsü, Uluslararası Yarının Kalkınma Aktörleri Enstitüsü ve Vatandaşlık Haklarını Destekleme Derneği'nin katılımıyla Kadınlar ve İran Kültürünün İhtişamı başlıklı bir fotoğraf sergisini 17-21 Mart 2025 tarihleri arasında Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Ofisi'nde düzenledi. Kadınların etkileyici ve ilham verici varlığından her zaman etkilenen köklü bir tarih ve medeniyete sahip olan İran kültürü ve sanatı, bu sergiyle kadınların özgün İran kültürünün canlılığı, zenginleştirilmesi ve sürekliliğindeki önemli rolünü görselleştirmeyi amaçlamaktadır. Kadınlar ve İran Kültürünün İhtişamı sergisi, İran'ın kültürel çeşitliliğinin güzelliklerini, kadınların çeşitli sanatsal ve kültürel alanlardaki rollerinin merciinden sunan bir dizi fotoğraf sunmaktadır. Ve İran ekonomisi 1403 yılının 9 ayında piyasa fiyatları üzerinden %3,7, üretim faktörleri bazında ise petrol dahil %3,1 ve petrol ihracı %2,9 büyüme kaydetti. Parsley'in Mizan Haber Ajansı'na dayandırdığı habere göre İran Merkez Bankası Halkla İlişkiler Dairesi ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının Hicri Şemsi 1403 yılının 9 ayında nihai harcama kalemleri bazında %3,7, üretim faktörleri bazında ise petrol dahil ve petrol hariç bir önceki yılın aynı dönemini kıyasla sırasıyla %3,1 ve %2,9 artış gösterdiğini açıkladı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler kıymetli dinleyiciler. Uyun Hicri Şemsi 28 İsvan 1403, Hicri Kameri 18 Ramazan 1446 ve Miladi 18 Mart 2025 Salı. Müzik. 150 yıl önce bugün Hicri Kameri 18 Ramazan 1296 tarihinde İranlı ünlü edip araştırmacı Mirza Abdülazim Han Garip, İran'ın kuzeyindeki Gorgan kentinde dünyaya geldi. İlk eğitimini bitirdikten sonra araştırmalarını sarf, nahiv, mantık, matematik ve edebiyat dallarında sürdürdü ve edebiyat dalında üstad oldu. Üstad Garip, Fars dili ve edebiyatı alanında birçok eser kalem aldı ki bunlardan Bedayetül Edeb, Fevaidül Edeb adlı kitaplara değinilebilir. ...91 yıl önce bugün Hicri Şemsi 28 İsvan 1312 tarihinde önde gelen Şii fakih ve tarihçi Molla Muhammed Haşim Horasani vefat etti. Hicri Şemsi 1242 yılında İran'ın kutsal kentlerinden Meşhed kentinde dünyaya gelen Horasani, dini bilimleri öğrenmek için kutsal Necef-i Eşref kentine gitti ve orada 12 yıl boyunca önde gelen alimlerden Ahund Horasani ve Seyyid İsmail Sadr gibi hocalardan dersler öğrendi. Horasani'nin günümüze değin bıraktığı eserler arasında Muntahabul Tevarih ve Hüsnül Akibe Fi Saadetül Hatime gibi eserlere değinebiliriz. Bu önde gelen alim ve tarihçi nihayet Hicri Şemsi 28 İsvan 1312 tarihinde veya Hicri Kameri 3 Zilhicce 1352 tarihinde 70 yaşındayken Kutsal Meşhed kentinde Hakk'a yürüdü ve aynı kentte toprağa verildi. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 28 İsvan 1390 tarihinde İran'ın önde gelen müzisyeni ve setar sazı üstadı Celal Zolfon'un vefat etti. Celal Zolfon'un çocukluğunda ailesiyle birlikte Tahran'a geldi ve müzikle ilgilenen bir ailede 10 yaşındayken müzik eğitimi almaya başladı. Öğrenimini devam etmek için Ulusal Müzik Konservatuvarı'na gitti ve burada tar ve keman gibi diğer sazlarla tanıştı. Nur Ali Borumend ve Dariush Safvat gibi İran ulusal müziğinin önemli isimleriyle tanışması ona İran müziği ve setarın geniş olanakları hakkında yeni bir anlayış kazandırdı ve faaliyetlerini setara yoğunlaştırdı. Tahran Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesindeki eğitimini tamamladıktan sonra İran müziğini koruma ve yayma merkezinde setar dersleri vermeye başladı. Celal Zolfon'un İran müziği alanında Golsad Barg ve Ateş-i Dernistan albümlerine dahil olmak üzere çok sayıda yazılı ve sesli esere imza attı. Diğer eserleri arasında Mestane, Sermestan ve Şab-ı Aşıgan yer alır. Setar için özel bir eğitim kitabı yazan ilk kişi oydu. Zolfun'un ayrıca görüşlerini, yaşamını, müzik ve meslek hayatına dair bazı anılarını anlattığı Yüzyıl Çiçeği adlı bir kitap da yayımladı. Zolfo'nun 27. Fecr Müzik Festivali'nde İran müziğinin en seçkin ismi olarak seçildi. Yıl önce bugün 18 Mart 1815 tarihinde Cenevre eyaletinin İsviçre topraklarına ilhakıyla bu ülke günümüz haliyle şekillendi. ...344 yıl önce bugün 18 Mart 1681 tarihinde Danimarkalı denizci ve kaşif Whitespring dünyaya geldi. ...1704 yılında Rus donanmasına katıldı ve İsveçlilere karşı verilen savaşta ün kazandı. Bering, donanmadaki hizmetinin sonunda Asya'nın kuzey kıyılarının doğu sınırlarını araştırarak Rusya'ya yönelik birkaç keşif gezisine çıktı. 5 Şubat 1725 tarihinde Saint Petersburg'dan ayrıldı ve Sibirya'yı geçerek yolculuğuna başladı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Fırsatlar Ayı Ramazan.
Muhterem dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla bu ayın insanlara sunduğu fırsatları ele aldığımız özel programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Dizi sohbetimizin her bölümünde ahlak, ahkam ve dua olmak üzere 3 alt bölümden oluşuyor. Birlikte dinleyelim.
Dizi sohbetimizde bizlerle birlikte olduğunuz için çok mutlu olduğumuzu belirtmek isteriz. Kuşkusuz siz muhterem dinleyicilerimiz de Allah Teala huzurunda huşu eden kullardansınız. Zira bu ayda vacip amelleri yerine getirmek üzere beklemişsinizdir. Mübarek Ramazan ayı İslam peygamberinin buyurduğu üzere sabır ve direniş ayıdır. Allah Resulü bu mübarek ayın fazileti hakkında şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Size bir gecesi bin geceden daha iyi olan bir ay gelmiştir ve o ay Ramazan ayıdır. Allah Teala bu ayda oruç tutmayı vacip kıldı ve bu ay sabır ayıdır.
İnsan hayatı boyunca sürekli zorluklar ve sorunlarla uğraşır ve ilerleme ve kemale erme yolunda bazı sıkıntılara ve acılara katlanır ve ancak bu durumda işlediği sonuca ulaşabilir. İnsanlara sabır ve direnmeyi öğreten ve ruhunu güçlendirerek zorlu hadiselere ve sorunlara karşı geri adım atmaması için özel bir güç kazandıran ve insani hedefleri doğrultusunda hareket etmesini sağlayan amellerden biri oruçtur.
Öte yandan insan her biri onu kemale doğru ilerleten ve gelişmesine ve saadete kavuşmasında etkili olan birçok isteğin kaynağıdır. Ancak eğer bu istekler doğru biçimde yönetilmezse insanın başına birçok dert açar ve içinde korkunç kaygı, dehşet ve ıstırap fırtınaları estirir. Her insan içgüdülerine hakim olmak ve yaşamında düzen ve dengeyi sağlamak ve isteklerini koordineli hale getirerek yönetmek için sabır ve direniş gücüne ihtiyacı vardır. Gerçekten insan sabrın yardımıyla işlerini yönetebilir. Çevresinde olup bitenlere musallat olur ve maddi manevi başarısı için birer fırsata çevirebilir.
İmam Cafer Sadık aleyhisselam bir rivayette şöyle buyuruyor. Kim zorlu bir olayla karşılaşırsa oruç tutmalıdır. Zira Yüce Allah Bakara suresinin 45. ayetinde şöyle buyurmuştur. Sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin. Şüphesiz o sabır ve namaz Allah'a saygıdan kalbi ürperenler dışında herkese zor ve ağır gelen bir görevdir. Buna göre sabır yani oruç insanlarda sabır gücünü geliştirir ve yine Allah'ı yad etmenin en iyi yolu namazdır. Ve kim bu iki şeyden yardım alırsa hiç kuşkusuz her türlü hadisenin, müsibetin, nefsani heva ve heveslerin ve şeytani isteklerin üstesinden gelebilir.
Son iki bölümde kefaret ve bu ameli vacip kılan durumlardan ve miktarı ve niteliğinden söz etmiştik. Şimdi de kefaret hakkında daha ince detayları sizlerle paylaşmak istiyoruz.
Eğer oruçlu insan bir günde orucunu bozan bir amelden daha fazla amelde bulunursa, sadece bir kefaret ona vacip olur. Eğer biri orucunu kasıtlı olarak bozar ve ardından yolculuğa çıkarsa kefareti üzerinden düşmez. Üzerine kefaret vacip olan kimse bunu hemen yerine getirmesi gerekmez. Fakat vacibi yerine getirmekte kusur etme anlamına gelecek kadar da uzatmaması gerekir. Yine eğer vacip olan kefaretin üzerinden birkaç yıl geçer ve eda edilmezse üzerine bir şey eklenmez. Bundan başka oruç kefaretinde kaza ile kefaret arasında herhangi bir sıraya uymak vacip değildir. Yine birinin bakımı altında bulunan kimsenin kefaretini ona bakmaktan sorumlu kimse eda etmelidir.
İslam'ın kutsal şeriatına göre mübarek Ramazan ayında orucu kasıtlı bozmak kefareti vacip yaptığı gibi mübarek Ramazan ayının kazasının iftarı içinde kefaret belirlemiştir. Ramazan ayının orucunun kazasını yapan kimse öğle vakti geçince artık orucunu bozmamalı ve eğer bunu kasıtlı olarak yaparsa yine kefaret ödemesi gerekir. Yine mübarek Ramazan ayının orucunu kaza eden kimse öğleden önce orucunu bozabilir ancak bunun için zamanının dar olmaması gerekir. Eğer zaman dar olursa, örneğin 5 günlük kaza üzerine ise ve Ramazan ayına da 5 günden daha az bir zaman kaldı ise, o zaman vacib ihtiyat gereği öğleden önce orucunu bozmak caiz değildir. Gerçi bozsa bile kefareti yoktur. Bu durumda kefaret miktarı 10 fakiri doyurmak kadardır ve eğer bunu karşılayamıyorsa 3 günü oruç tutması gerekir ve vacib ihtiyat gereği 3 gün ard arda olmalıdır.
Ya Hannan ya Mennan ya Hannan ya Mennan ya Dayyan ya Burhan ya Dayyan
Değerli dostlar, eğer geçen bölümde bizi takip ettiyseniz, Bu bölümde Kadir Gecesi ve faziletleri hakkında konuştuğumuzu hatırlarsınız. Bu gece Ramazan ayının 19. gününe bağlanan gece ve Kadir Gecesi olarak bilinen ilk gecedir. İmam Cafer Sadık aleyhisselam'dan bir rivayete göre o hazret bu gece kaderlerin yazıldığı ve yazılan her şey kesinleştiği ve 23. güne bağlanan gecede de nihai imza atıldığı gecedir.
İslam dininde 19. güne bağlanan gecede gusül, geceyi uyanık geçirmektir. Cevşen-i Kabir duasını okumak, Kur'an-ı Kerim'i başımıza almak ve ona sığınmak ve bazı zikirlere söylemek gibi durumlara vurgu yapılmıştır. Örneğin 100 kere Estağfurullah, Rabbi ve Tuğbe İleyhe zikri Allah'tan af talep etmek üzere okunur. Bu zikirle geçmiş günahlarımızdan tevbe etmiş oluruz. Kuşkusuz gerçek tevbe sadece diri getirmekle olmaz ve amellerimize ve davranışlarımıza da yansıması gerekir. Yani eğer birinin hakkını çiğnediysek telafi etmeli, borcumuz varsa eda etmeli, başkasının malı elimizdeyse onu iade etmeliyiz.
Bu gecede 100 kez tekrar edilmesi tavsiye edilen bir başka zikir ise Allahümme an katala amir al mu'minin Ali aleyhisselam zikridir. Bilindiği üzere Kameri 60 yılında böyle bir gecede Mel'un İbni Mülcem, Kufe Camii'nde kılıcı ile en iyi insan ve Müslümanların önderi İmam Ali aleyhisselamın mübarek başını yardı ve İslam ümmetini yasa boğdu.
Bu gece için Za'ul Ma'ad adıyla anılan bir duada ise şöyle okumaktayız. Ey Yüce Rabbim, Kadir gecesinde hikmetinle belirledin ve kesin olan ve değişmeyen kaderin hakkına benim adımı Kabe'nin hacıları arasında yaz. Hani hac ibadetleri kabul ve çabaları takdir edilenlerin arasında. Günahları bağışlandı ve kötü amelleri telafi edildi insanların arasında. Ey Yüce Rabbim, benim kaderimde ömrümü uzat ve rızkımı genişlet ve tüm işlerimde dünya ahiret benim için daha iyi olanları mukadder buyur. En merhametlilerin en merhametlisi. Yine de iki alemin kadınlarının efendisinden öğrendiğimiz üzere tüm Müslümanlar ve özellikle beşeriyetin son kurtarıcısının zuhuru için dua ediyor ve tevazu ile günahlarımızın bağışlanmasını ve hacetlerimizin yerine getirilmesini niyaz ediyoruz.
Değerli dinleyiciler, şimdi hep birlikte Ramazan ayının 18. gününün duasını dinliyoruz.
Allahümme nebbihni fihi li berekati ashari ve nevvir fihi kalbi bi ziyai envari ve khud bi kul بنورك يا منور قلوب العارفين
Muhterem dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla bu ayın insanlara sunduğu fırsatları ele aldığımız özel programımızın bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Bu arada bizleri www.parsley.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.ilib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Radyo Podcast. Dinleyiciniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Kutsal kitap ne zaman yazıldı ve yazarları kimlerdir? Merhaba, ben Mehtap Mahir, İran Radyosu'nda ve şu anda Yahudi Halkının İcadı kitabının 4. bölümünü dinliyorsunuz. Bu kitap, Tel Aviv Üniversitesi'nde profesör olan Shlomo Sand tarafından yazılmıştır. Bu kitabı sizin için yeniden okumamızı sağlayan şey, Siyonistlerin işgal altındaki Filistin'de sahte bir devlet kurma yönündeki tüm temellerini ve tarihi iddialarına meydan okumaktır. Siyonist rejimin Gazze'ye saldırısı ve Filistinlilerin katliamı, dünya kamuoyunun dikkatini İsrail'in sahte tarihine çekti. Geçtiğimiz birkaç on yılda Siyonistler tarihi çarpıtarak ve onları işgalin kurbanları olarak göstererek Filistin halkının işgalini ve öldürülmesini meşrulaştırmaya çalıştı. Gazze şeridinde 17 yıl süren abluka ve ambargonun ardından 7 Ekim'de gerçekleştirilen Aksa Tufanı operasyonu ve İsrail'in bu operasyona misilleme yapması, dünya kamuoyunun İsrail'in oluşumunun gerçek mahiyeti ve Siyonistlerin yalan aldatmacalarını yakından tanımasına neden oldu. Bu kritik dönemde Tel Aviv Üniversitesi profesörlerinden birinin yazdığı Yahudi Halkının İcadı kitabını yeniden okumakta fayda var. Yahudi Halkının İcadı kitabının yazarına göre Yahudi milleti soyut ve efsanevi bir kavramdır ve tarih boyunca son zamanlar ve geçmiş 10 yıllar hariç buna dair herhangi bir kanıt veya kayıt bulunmamaktadır. Shlomo Sand'ın kitabının İlk bölümünde ana argümanı 18. ve 19. yüzyıl Avrupa'sındaki milliyetçilik akımlarının kendi ulus devletlerini kurmak için İncil'de ve Yahudi dininin tarihinde değişiklikler yapan Yahudi ve Siyonist milliyetçilik ve sömürgecilik hareketlerinin oluşmasına yol açtığıdır. Kitabın ikinci bölümü tarih, efsane, Tanrı başlangıçta milleti yarattı başlıklıdır ve Yahudi milleti kavramı üzerine kuruldur ve Flavius Josephus tarafından miladi 1. yüzyılın sonlarında yazılan ilk Yahudi tarihiyle başlar. Mesih'ten modern zamanlara kadar Yahudi tarihi yazan ikinci kişi 18. asırda yaşamış ve Sand tarafından Protestan bilgin olarak adlandırılan bir kişidir. Bu bilgin Yahudiler için ulus terimini kullanmıştır. Elbette bu terimi kullanırken bugünkü anlamını kastetmiyordu ve Yahudi tarihi hakkında daha çok Mesih'i kurtarıcı olarak kabul etmeyi reddettikleri için zulüm gören bir mezhep olarak bahsetmiştir. Sand, Yahudilerin icadı kitabında İsraillilerin geçmişini yeniden inşa etmede önemli rol oynayan kelimelere değiniyor. Modern İbranice'de ulus kelimesinin leom olarak çevrildiği söyleniyor. Tel Aviv Üniversitesi tarih profesörü olan Sand, halk ve ulus kavramlarını incelememizi ve düşünmemizi istiyor. Ona göre İbranice, em, halk kelimesi ve diğer dillerdeki karşılıkları oldukça akışkandır. Ayrıca İsrail'de yayımlanan tüm tarih kitaplarının halk kelimesini leom, ulus ile eş anlamlı kullandığını da söylüyor. Dikkat ediniz, bu sadece yayınlanmış kitaplar tarafından yapılmaktadır. Yayınlanmamış eserler tarafından değil. Thank you. Alman Yahudi tarihçi İshak Markus Jost, Yahudiler için tarih yazan üçüncü kişidir. Bu bağlamda Protestan bilgini model aldı. Yahudilerin icadı kitabının ikinci bölümü, kutsal kitabın geçtiğimiz asırlarda dini olmayan bir kitaba dönüşme sürecini net bir şekilde gösteriyor. Kopenhag ekolüne göre İncil tek bir kitap değil. 3 asır boyunca, yani milattan önce 6. yüzyılın sonlarından milattan önce 2. yüzyılın başlarına kadar yazılmış, yeniden yazılmış ve değiştirilmiş büyük bir kütüphanedir. Sandığın kitabının ikinci bölümünde değindiği önemli bir konuda Yahudi kutsal kitabının insan eliyle yazılmış olması ve önemli mesajı şudur. Kutsal kitabın ne zaman yazıldığını ve kimler tarafından yazıldığını kesin olarak söyleyemeyiz. Shlomo Sand, Yahudi tarihi ve ulus kavramının inşasında Alman Yahudileri ve tarih yazımı konusunda dair ilgi çekici noktalara değiniyor. Örneğin 19. yüzyılın ilk 2-10 yılında Alman Yahudi aydınlarının kendilerini algılayışı olarak çok kültürel ve diniydi, politik değil. O dönemde aydın Yahudiler kültürel kimliklerinden taviz vermek istemiyordu. Ancak aynı zamanda yeni kurulan Almanya'ya da dahil olmak istiyorlardı. Bu nedenle Yahudi tarihi yazarları Yahudi geçmişini araştırarak ve olumlu yönlerini vurgulayarak Yahudi cemaatinin gelecekteki Almanya'da yer almasına yardımcı olacak bir köprü kurmaya çalıştılar. Bu yaklaşımının bir örneği İshak Markus Jost'tur. Jost için Yahudi tarihi İbrahim'in din değiştirmesi veya Sina Dağı'nda Tevrat'ın verilmesiyle değil, Babil'den gelen sürgünlerin dönüşüyle başlıyordu. Bu yaklaşımın savunucuları, tarihi ve dini Yahudiliğin ancak bu noktada başladığını savundular. Jost, sürgün dönemini Yahudi tarihinin başlangıcı olarak görüyor. Bu nedenle Yahudi tarihinde sürgün meselesinin önemini vurgulamanın kökeni buradadır. Sand'a göre Yahudilerin ana vatanı geçmişte Babil veya İran idi. Oysa Jost'un kendi halkının tarihini yazdığı dönemde Yahudilerin ana vatanı genel olarak Napolyon sonrası Almanya'ydı. Jost, Alman milliyetçiliğinin ilk belirtilerinden haberdardı ve o zamanın çoğu eğitimli Yahudi gibi ona katılmanın yollarını arıyordu. Bu Yahudi tarihçi tamamen farklı entelektüel ve aydınlanmacı motivasyonlarla İsraillilerin tarihini yeniden inşa etmek zorunda kaldı. Shlomo'ya göre Jost, kendi zamanının milliyetçilik ilkelerini net bir şekilde tanımıştı. Ancak Yahudilerin ve gayri Yahudilerin yeni kurulan Alman ulusundan birlikte yaşayabilme olasılığı konusunda tereddütleri vardı ve bu tereddütler 1830'larda muhafazakarlığın ve tüm antisemitik akımların yükselişiyle birlikte arttı. Bu tarihçi, Yahudi halkının icadı kitabının bir bölümünde şöyle yazıyor. İshak Jost'tan yenilikçi Heinrich Graetz'in ortaya çıkışına kadar eski ahit, Yahudi milleti teriminin icadının başlangıç noktası oldu. Bu icat, 19. asrın ikinci yarısında giderek daha da önem kazandı. Heinrich Graetz'in Yahudilerin Tarihi adlı eserinin İlk ciltleri 1850'lerde basıldı. Graetz'in teorisinde Yunan ve Latin ırklarının diğer insan gruplarında eridiği ancak Yahudi ırkının korunmayı ve hayatta kalmayı başardığı fikri yer alır. Ayrıca Yahudilerin sonunda tüm insanlığı kurtaracak kurtarıcı bir halk olduğuna inanıyordu. Graetz'in etkileyici dil kullanımı, Filistin'deki ilk Yahudi yerleşimciler için bir yol haritası görevi gördü. Graetz tam anlamıyla bir Siyonist olmasa da Yahudi tarihi yazmak için milli bir çerçevenin inşasına katkıda bulundu. Graetz, çoklu kimlikleri en aza indiren tutarlı bir anlatı yaratmada oldukça başarılıydı ve bu sayede İsrail'e paha biçilmez bir hizmet sunmuş oldu. Shlomo Sand'ın Yahudi halkının icadı kitabında önemli bir yer tutan bir diğer İsrail'i tarihçi de Simon Dubnow'dur. Hahamlar okulunda eğitim gören Dubnow, Graetz'in 1891'deki ölümünden sonra kendisini kendi halkının tarihini adamak için duygusal bir cenaze töreni metni yazdı. Sand, Dubnow'un kendisini Yahudilere adadığını ve çölde ortaya çıktıklarından modern zamanlara kadar olan tarihlerini yazacağını söylüyor. Dubnow, büyük bir insan kitlesinin bir ülke inşa etmek için Filistin'e göç etmesinin mümkün veya uygun olmadığına inanmıyordu. Ancak anormal bir duruma sahip Yahudi halkı için tamamen özel bir alan yaratılmasını savundu. Sand'a göre Dubnow, dini inancı milli kimliği tanımlamak için bir araç olarak kullanan ilk pragmatik tarihçidir. Graetz, Yahudi tarihini çevresinden tamamen soyutlamıştı. Ancak Dubnow onu Yahudilerin yaşadığı toplumlara bağlamaya çalıştı. Milli bir varlık kavramı Dubnow'un çalışmalarının başından beri mevcuttur ve bu doğrultuda Tevrat'tan çok az gerçeklikle uyumlu olan ve geçmişi sembolik terimlerle anlatan diğer hikayelerin alegorik olarak kabul etmesi gereken hikayelerin seçilmesini savundu. Bu anlatı stratejisi Dubnow'dan sonra gelen tüm Siyonist tarihçiler tarafından benimsenmiştir. Bu Tevrat'ın aslında hayal ürünü hikayelerle dolu olduğu ancak tarihi çekirdeğinin sağlam olduğu anlamına gelir. Dubnow halkın doğuşunu olabildiğince geriye götürmek istedi ve İsrail tarihinin milattan önce 20. asıra başladığını vurguladı. Shlomo Sand Dubnow'un tarih yazım tarzını tanımlamak için tarih laboratuvarı terimini kullanır ve eski ahite bu kadar eski bir tarih vermenin yeni arkeolojik keşiflerle doğrulanması gerektiğine inanır. Onları nasıl yorumlayacağınızı bilmeniz yeterli ise ilk Yahudi halkı hikayeleri için bilimsel bir temel oluşturabilirsiniz.
Thank you.
Bizans, arkeolojinin de tarih yazımı gibi o zamanlar hala Siyonist olmadığı bir zamana göndermede bulunan küçük bir hiciv de yapıyor. Dubrov'un Yahudi halkının izolasyonu ve içe kapanık üreme konusundaki gerçekleştirmesi Ezra ve Nehemya kitaplarının yaklaşımının aksine tamamen seküler ve modern bir gerekçedir. Profesyonel ve uzmanlaşmış bir tarih disiplininin doğuşundan hemen önce Yahudilerin kapsamlı bir tarihini oluşturmak için bir başka kitap yazıldı. Ze'ev Yavetz'in İsrail Tarihi adlı kitabı. Yavetz, eski ahiti kutsal bir kitaptan milli bir kitaba dönüştüren ve aynı zamanda seküler veya reformist yorumlarını şiddetle eleştiren Siyonist hahamlardan biri olduğu için Tevrat'ın anlatısına sıkı sıkı bağlıydı. Shlomo Sand kitabında İsrail'in ilk başbakanı David Ben-Gurion'a da değiniyor ve ikinci bölümdeki politika ve arkeoloji başlıklı bölümde onu inceliyor. Ben-Gurion, kutsal kitabın dini olmayan milli bir metne dönüştürülebileceğini çok çabuk anladı. Kutsal kitap hikayeleri Ben-Gurion'un günlük siyasi dilinin temelini oluşturdu ve sanki Musa ve Yuşa ile özdeşleştiğini düşündürdü. Ben-Gurion'un hayalinde yeni İsrail, üçüncü tapınak krallığıydı. Yahudi halkının icadı kitabının yazarı Ben-Gurion'un evinde iki haftada bir düzenlediği ve bazen gazetelerde de yer alan özel bir toplantıya da değiniyor. Bu toplantılara profesyonel tarihçiler, kutsal kitap bilginleri ve politikacılar katılıyordu. Ben-Gurion'un Kutsal Kitap Üzerine Düşünceler adlı kitabını okuduğumuzda aldatıcı politik pragmatizm ile eskiden beri var olan hakikate olan samimi ve derin inanç arasındaki ikileme şaşırıyoruz. İlginçtir ki Ben-Gurion gerektiğinde ilahi buyruklara başvuruyordu. Bu tartışma noktası gelmişken İsraillilerin tarihini inşa eden bu gibi aydınlar ve tarihçiler varken söylemlerini güçlendirmek için ne yaptıklarını tarihe bakarak görmek faydalı olacaktır. Sanda göre İsrail'in ilk yıllarında tüm aydınlar kutsal kitap, ulus ve toprak üçlüsünü geliştirmeye katkıda bulundular. İsrail hükümeti tarafından söylemi güçlendirmek için yapılanlardan bazı örnekler şunlardır. Devlet memurlarının isimlerini İbranice'ye, genellikle kutsal kitaptan seçilmiş olmalarına değiştirmeleri gerekiyordu ve neredeyse tüm yeni yerleşim yerlerine eski İbranice isimler verildi. Shlomo Sand bu gibi eylemlerin iki hedefli olduğunu savunuyor. Yerel Arap isimlerini silmek ve İsrail Devleti'nin kuruluşuyla sona eren uzun sürgünden kurtulmak. Eğer bu bölümü dinliyorsanız, bu podcastimizin tüm bu bölümünü dinlediğiniz anlamına gelir ve bu nedenle size yürekten teşekkür etmek istiyoruz. Yahudi halkının icadı podcastinin bu bölümünde 18. ve 19. yüzyıl Avrupa'daki milliyetçilik akımlarının ve Yahudi ve Siyonist milliyetçilik ve sömürgecilik hareketlerinin oluşumunu inceledik ve bu hareketlerin diğer amaçlarına ulaşmak için kutsal kitapta ve Yahudi dininin tarihinde nasıl değişiklikler yaptıklarını ve kutsal kitabı fiilen dini olmayan ve politik bir kitaba dönüştürdüklerini açıkladık. Bu bölümü dinlerken keyif aldığınızı umuyoruz ve eğer keyif aldıysanız lütfen bize yorumlarınızı gönderin. Ayrıca bizi sonraki bölümlerde de takip etmenizi ve içeriğimizi beğendiyseniz arkadaşlarınıza da tavsiye etmenizi rica ederiz. Podcastlerimizi iranradio.ir/tr adresinden dinleyebilirsiniz. Allah'a emanet olunuz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere aktarıyoruz. Ayetullah Hameneyi takva konusunda Allah'tan başkasına bağlanmama konusunda uyarıda bulunarak bunun muttaki birinin şartlarından olduğunu ifade ediyor. Bugünkü sohbetimizde Ayetullah Hameneyi'den naklen bu konuya değineceğiz. Kur'an'da takvaya davet meselesinin yanı sıra ki başından sonuna kadar defalarca ve defalarca takvaya davet edilmişiz. Bu sorunları çözen ve yolu açan gerçeğe ve buna karşı Allah'tan başkasına bağlanmama konusu da gündeme gelmiştir. Ki sanırım Nahl suresindedir. Gerçek böyle iken siz hala Allah'tan başkalarından mı korkuyorsunuz? Acaba Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz? Peki Allah'tan başkası ne demek? İnsanın babasına, insanın annesine dikkat etmesi ki iyidir. Mümin kardeşe de dikkat etmek iyidir. Maksat bunlar değildir. Yani Allah'tan başka güçler, Allah'a karşı olan güçler. Öyleyse biz takvaya bağlı olduğumuzda Allah'ın gücünden korkuyoruz. Allah dışındaki güçlerden korkmuyoruz. Korkmuyoruz demek, yani onları dikkate almıyoruz. Konsantre olmadığımız değil, üstelik konsantre olmamız gerek fakat onlardan korkmuyoruz. Bizim yaşamımız, saadetimiz, bizim geleceğimiz, bizim kaderimizin onların elinde olmadığını düşünmüyoruz. Bu takvanın bir gereğidir. Bakın, tüm bunlar bir halkın zafer yoludur. Yani bir İslam ümmetinde takva olunca, böyle düşününce ve böyle davranınca mecburen gelişme yaşanır, hareket oluşur, ilerlemek, yücelmek, yükselmek ve o zaman bütün dinlerden üstün kılmak olur ki Allah-u Teala tarafından Kur'an-ı Kerim'de defalarca ve mükerrer geçmiştir. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyli'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Muhterem dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Hatırlanacağı üzere geçen sohbetimizde su ve gıda güvenliğinin birbiriyle sıkı bağlantıda olduğunu, insanlık geleceğini gıda eksikliği tehdit ederse bunun su krizinin ciddi boyuta ulaştığı anlamında olduğunu söyledik.
Gıda güvenliği ve sağlanması dünyanın çeşitli bölgelerinde su krizini etkileyen en önemli sebeplerden biridir ve konuya siyasi boyut kazandırır. Bugün bu konuyu ele alacağız. Tarihi kanadar, Sümerlerin milattan 4 asır önce karmaşık sulama mühendislik sistemi kurarak tarım ürünlerinin artmasına sebep olduklarını gösteriyor. Yaşanan gıda artışı, açlık tehlikesi ve korkusu duyulmadan nüfus artışına sebep oldu ve böylece dünyanın ilk kentleri oluştu. Fakat bu uygarlık pek fazla sürmedi ve sebebi de tarım arazilerdeki verimliliğin düşüşüydü. Ardından buğday üretimi hızla düşüşe geçti ve sonuçta Sümerlerin medeniyeti de devrildi. Aynı olay Mayalıların başına da geldi. Günümüzde Guatemala'da milattan 250 yıl sonra oluşan Maya uygarlığında gıda madde eksikliği iç savaşlara da sebep oldu ve böylece büyük medeniyet milattan 900 yıl sonra sona erdi.
Çağdaş insan bilimsel ilerleme ve modern teknoloji sayesinde nispi bir refaha ulaşmıştır. İşte bu ilerleme yaşam umudunu da artırıyor. Daha fazla nüfus daha fazla gıda üretme anlamındadır. Daha fazla nüfus, yer küredeki kısıtlı kaynakların daha fazla kullanılması demektir. Her geçen gün daha fazla toprak tarım ürünleri için kullanılıyor. Bu da sulama için daha fazla tatlı su ihtiyacını üretiyor. Suyun hızla azalmasından ve tarım için el değmemiş toprakların azalmasından doğan gerginlikler, gıda maddeleri için amansız bir rekabetin yaşanmasına sebep oluyor. Bu rekabetler geleneksel ekonomiyi, siyasi ve sosyal dengeleri değiştiriyor ve daha fazla su ve toprak gibi doğal kaynaklara sahip olan ülkeleri giderek daha güçlü siyasi ve ekonomik kutuplara dönüştürüyor. 20. yüzyılda petrol birçok savaşın sebebi ise çağımızda su, doğal kaynaklar ve gıda savaşların başlıca nedenleridir. Nüfus ise bu etkenlerin değişmesine sebep oluyor. Bazı tahminler gelecek 30 yılda yer kürenin iklim şartlarının tamamen değişeceğini gösteriyor. Böylece ekvator çizgisine yakın bölgeler yaklaşık 2 kat yağışla çok sulu yıllar yaşarken kurak ülkeler ise yoğun su eksikliğiyle karşı karşıya geleceklerdir. Aynı tahminlere göre Batı Asya bu gerginliğin odak noktası olacak ve doğal olarak dünyada ortalama yağışların 3'te 1'ine sahip olan bu ülkeler dünyada ortalama buharlaşmanın 3 katı kadar buharlaşmayı tecrübe edeceklerdir.
Geçen asırda Batı Asya'da petrol, gıda boşluğunu telafi etse de son 10 yıllarda yaşanan tarihi tecrübeler, gelecek yıllarda petrol fiyatı üzerine yaşanan gerginliğin bu kez hızla gıda gerginliğine dönüşeceğini gösteriyor. Gıda maddelerinin temin edilmesi konusu günümüzde dünyanın en önemli konularından biridir. Dünya Bankası gıda güvenliğini sağlıklı bir yaşam için herkesin tüm dönemlerde gerekli gıdalara ulaşma şeklinde açıklıyor. Bu açıklama gıda maddelerinin varlığı, gıda maddelerine ulaşmayı ve gıda maddelerine sürekli ulaşabilmek gibi üç faktöre değiniyor. Üstelik hepsi de ilk etapta tarımcılığın gelişmesine bağlıdır. Halihazırda sözde gelişmiş ülkeler ve önde gelen gelişmekte olan ülkeler, tarımcılığın ilerlemesi ve kendi ve hatta müttefiklerinin gıda güvenliğini sağlamaya yönelik sürdürülebilir bir modele ulaşmak için düşük su tüketim modelini izliyorlar. Fakat su ve tarım için elverişli toprakların az olması gibi doğal kısıtlamalar nedeniyle diğer ülkelerde tarım arazisi satın almaya yönelmişlerdir.
Tahran Radyosu.
Gıda güvenliği yönetişimin gücünü belirleyen yapısal bileşenlerden biridir. Daha kolay bir ifadeyle gıda güvenliği yönetişiminin korunmasında, halk memnuniyetinin sağlanmasında ve milli iktidarın oluşmasında temel bir stratejidir ve bunun sağlanması ise yönetişimin görevlerinden biridir. Fakat kapsamlı bir şekilde doğru ve detayları ile gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bir egemenlik olgusu olan gıda güvenliğindeki ilk temel ilke farklı oranlarda olsa bile toplumun tüm kesimlerinin ondan yararlanabilmesidir. Bu husus sırf ülke içindeki imkanlara gerçekleşemez ve çeşitli zaruretler, farklı şartlar veya su ve toprak kısıtlamaları nedeniyle bir kısmı dışarıdan temin edilebilir. Böyle bir ortamda gıda güvenliği ve sanal su konusu anlam kazanıyor. Günümüzde dünya ticareti birçok ilerlemiş ülkede üretim fazlalığı ve verimliliğin artmasının ticaret dünyasında pozitif bir konu sayılacak durumdadır ve sanal su ise bu yoldan takas ediliyor. Örneğin Brezilya ve Arjantin gibi ülkeler tarım alanında sanal su konusunda negatif ticaret dengededirler ve kendi ürünlerini satmak için yoğun şekilde müşteri arayışındalar.
Günümüzde bazı çevrelerin tabiriyle münakaşasız yeşil sömürge olarak tanımlanan sınır dışı tarım diye bilinen yeni bir konu modern ekonomi alanında kendine yer edinmiştir. Bu olay aslında sanal su ticaretinin yönlerinden biridir ve bir ülkenin diğer bir ülkede kendisi için ziraat etmesi anlamına geliyor. Sınır dışı tarım, zirai ürünlerin çeşitliliği ve verimliliği ayrıca gıda güvenliğini sağlayan bir çalışmadır. Bu yüzden su ve toprak gibi iç kaynakların eksikliğini yaşayan ülkeler bu yöntemle diğer ülkelerin toprak ve sularını kiralayarak tarım ihtiyaçlarını gideriyorlar. Tabii ki sınır dışı tarımın dikkat edilmesi gereken incelikleri de vardır. Zira aksi halde tüm meziyetleri ve üstünlükleri aynı zamanda ülkenin gıda güvenliği için bir tehdide dönüşebilir. Ayrıca sınır dışı tarım, ülke yetkililerine ülke içinde stratejik ürünlerin üretilmesi için uzun vadeli planlardan alıkoymamalıdır. Ev sahibi ve misafir ülkeler arasındaki karşılıklı ilişkilerde sınır dışı tarımda önemli bir konudur ve mümkün olduğu kadar siyasi keşmekeşlerden de uzak olan ülkeler olmalıdırlar.
Tarım için tüketilen su aslında yenilenmez yeraltı kaynağıdır. GWD'den Londra Koleji ve Columbia Üniversitesi'nde yapılan araştırmada 2000 ve 2010 yıllarında dünyada tarım ürünlerinin ithalat ve ihracatında GWD oranı incelendi. Yapılan araştırmalara göre geçen 10 yıl için Groundwater Depletion (GWD) oranı %22 kadar artmıştır. Dünyada yeraltı kaynaklarından dengesiz yararlanmaların neredeyse tümü Batı Asya, Amerika, Meksika, Çin ve Hindistan ile Pakistan'da yapılmıştır. Bu ülkelerde yenilenmez kaynaklar çeşitli tarım ürünlerinin üretilmesi için kullanılıyor. Bu arada buğday büyük bir farkla GWD'de en büyük paya sahiptir. Ona pirinç, şeker kamışı, keten ve mısır izliyor. Çeşitli ürünlerin üretimi için GWD'den tüketilen su oranı da farklıdır. Örneğin her kilo buğday, pirinç ve mısır için sırasıyla 8-12, 199 ve 72 litre yeraltı su kaynakları kullanılıyor. Tabi bazı ülkelerde durum daha da vahimdir. Çin, GWD'den üretilen tarım ürünlerinin en büyük ithalatçısıdır ve onu Amerika, İran ve Meksika ile Japonya izliyor. Batı Asya'nın 5 ülkesi yenilenmez su kaynaklarından üretilen tarım ürünlerinin başlıca ithalatçılarıdırlar. Bu da söz konusu ülkelerin bu ürünlere olan fazla bağlılığını gösteriyor. Araştırmacıların belirttiğine göre gıda ürünleri ihraç eden ülkeler kısa vadede ticaretten kazançlı çıksalar da bu kar kalıcı olmayacaktır.
Birçok uzman tarım ürünlerinin üretilmesi için mevcut olan şartlar ve su kaynaklarının yanlış tüketilmesine dikkate alarak su krizinin esasen bir yönetim krizi olduğu kanaatindedirler. Bu yüzden de çeşitli toplumlar su alanında yönetim tarzları için daha güçlü sosyal tahammüle başlamaları gerekir. Buna göre kalkınma için önerilen stratejilerden biri ekonomi planlama bölümleri ile enerji tüketim alanında strateji planlama ve su verimliliğinin artırılması arasında koordinasyonun sağlanmasıdır. Buna ilaveten ülkelerin sahip olduğu su kaynakları ve enerjinin verimli tüketilmesi için gıda maddelerinin üretimi ve buna bağlı sanayi denetleme ayrıca ithalat ve ihracatta önceliklerin çok ciddi şekilde belirlenmesi gerekiyor. Söz konusu sanayinin geliştirilmesi her şeyden önce temiz ürün üretimi ve çevre ekonomisine dahili olması gerekirken, İlk etapta enerji ve su kaynaklarını kullanmakta belirlenen yasallara riayet edilmesi de gerekiyor.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar adlı programımızın bir başka bölümünü dinlediniz.
Programlarımızı ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalından takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın. Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefaks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.